Merhaba, bugünkü derinlemesini incelememize hoş geldiniz. Elimizde çok ilginç bir ikili var bugün. İlk bakışta birbiriyle alakasız gibi duran ama yan yana koyunca müthiş bir resim oluşturan iki metin. Bir anda üst düzey bir strateji danışmanı Mustafa Başar, onun son derece net, hedefe odaklı profesyonel biyografisi. Diğer yanda ise aynı kişinin kaleminden çıkmış, yönetimde kadınlar, bir This is a Man's World başlıklı, şaşırtıcı derecede kişisel, tarih ve duygu dolu bir yazı. Bugün bu iki metreye yakından bakacağız ve bir iş stratejistinin kadınların dünyadaki yeri anlatmak için neden James Brown şarkılarından, aile anılarından ve devasa heykellerden faydalandığını anlamaya çalışacağız.
Bu gerçekten de çok ilginç bir bulmaca çünkü yazar konuya hiç beklenmedik bir yerden bir şarkıyla giriyor. Hani o James Brown'ın meşhur şarkısı, It's a Man's Man's World. Yazarın anlattığına göre bu şarkıyı ilk kez 90'larda çocukken dinlemiş, sözlerini anlamasa bile o ruhunu, içindeki o hüznü hissettiğini söylüyor. Ve yıllar sonra şarkının hikayesini, James Brown'un kendi hayatındaki o ayrımcılıkla mücadelesini öğrenince şarkıya olan sevgisi daha da artmış. Bu kişisel başlangıç aslında bize sunacağı bütün argümanın duygusal tonunu en baştan belirliyor.
Kesinlikle. O zaman biz de yazarın izlediği sırayı takip edelim. Ama önce şu profesyonel kimliği bir masaya yatıralım, ne dersiniz? Yani biyografisi bize ne söylüyor?
Aslında ilk bakışta oldukça standart bir profil. Satış, pazarlama, iş geliştirme alanlarında ciddi bir uluslararası deneyim.
Evet, şirketlere üst yönetim strateji danışmanı olarak hizmet veriyor.
Aynen. Ama orada benim dikkatimi çeken bir mottosu var.
İşleri doğru yapmak değil, doğru işleri yapmak.
İşte bu. Bu süreçten çok sonuca ve vizyona odaklanan bir zihniyeti gösteriyor. Oldukça analitik, rasyonel bir bakış.
Doğru. Tam bir stratejist profili.
Kesinlikle. Strateji, verimlilik, pazar dinamikleri. Bütün kelimeler bunu destekliyor. Ama biyografide bir detay daha var ki, diğer yazıyla birleşince anlam kazanıyor.
Neymiş?
Yazarın evli ve 4 erkek çocuk babası olması.
İşte bu nokta çok ilginç. 4 erkek çocuk babası olması detayı, bu yazıyı yazmasındaki motivasyonlardan birinin, belki de kendi oğullarının gelecekte kadınlara nasıl bakmasını istediğiyle ilgili olabileceğini düşündürüyor.
Bence bu çok güçlü bir ihtimal. Belki de bu yazı sadece bir köşe yazısı değil, aynı zamanda oğullarına bıraktığı bir tür manevi miras.
Harika bir bağlantı ve burada asıl çarpıcı olan şey, bu iki metni yan yana koyduğunuzda ortaya çıkan tezat.
Ve aynı zamanda bütünlük.
Evet, bir anda doğru işleri yapmak gibi son derece rasyonel bir ilkeye sahip bir stratejist.
Diğer yandaysa medeniyetin temelini annesine, mitolojiye ve sanata dayandıran derinlemesine duygusal bir metin. Bu bir çelişki değil, aksine yazarın bilinçli bir tercihi. Bize diyor ki, iş dünyasındaki doğru işleri konuşacaksak, önce hayattaki en doğru ve temel dengeyi anlamalıyız.
Harika bir özet ve o temel dengeye giden yol yazar için çok kişisel bir yerden başlıyor, kendi annesinden. Yani bir strateji yazısında böyle bir başlangıç yapmak oldukça cesurca.
Hem de nasıl? Annesini hayatında tanıdığı ilk kadın olarak tanımlıyor. Onu her şeyiyle tanıyan, tüm kusurlarına rağmen karşılıksız seven kişi olarak aile içindeki rolleri de çok net ayırıyor. Babası disiplini, annesi ise şefkati, sevgiyi, dengeyi ve özgürlüğü temsil ediyor. Bu anıları hatırlarken gözlerinin yaşardığını bile eklemiş. Peki bu kadar kişisel bir başlangıç yapmak argümanını güçlendiriyor mu yoksa konuyu fazla mı kişiselleştiriyor?
Bence yazar burada bilinçli bir risk alıyor.
Nasıl yani?
Eğer sadece annesinden bahsedip bitirseydi, evet argümanı zayıf kalırdı. Ama bu kişisel ve dokunaklı noktayı bir sıçrama tahtası olarak kullanıyor. Benim annemdeki adalet duygusundan, insanlığın kolektif hafızasındaki ana fikrine, yani tabiat anaya bir köprü kuruyor.
Kişisel olanı evrenselleştiriyor.
Aynen öyle ve bu da argümanını inanılmaz derecede güçlendiriyor. Ve o köprüyü kurarken kullandığı örnekler gerçekten büyüleyici. İlk durağı mitoloji.
Evet.
Roma mitolojisindeki adalet tanrıçası Justitia, daha da eskiye giderek Yunan mitolojisindeki Temis. Yani İnsanlığın en temel arayışı olan adalet neden bir kadın figürüyle sembolize ediliyor? Bu soruyu soruyor. Cevabını da yine kadının doğasıyla ilişkilendiriyor. Şefkat, vicdan ve adil bir denge kurma yeteneği. Yani adalet sadece kör bir terazi değil, aynı zamanda merhamet içeren dişil bir denge fikri. Mitolojideki bu arayış soyut kalmıyor tabii. Yazar bu dişil gücün siyasete ve devrimlere nasıl ilham verdiğini göstermek için bizi alıp 19. yüzyıl Paris'ine götürüyor.
Eugène Delacroix'ın o ünlü tablosunun karşısına. Halka yol gösteren özgürlük.
Ve burada önemli bir tarihsel düzeltme de yapıyor.
Evet, o detayı ben de çok sevdim. Tablonun genelde sanıldığı gibi 1789'daki Büyük Fransız Devrimi'ni değil, 1830'daki Temmuz Devrimi'ni anlattığını vurguluyor.
Bu küçük detay bile konuya ne kadar tetiz yaklaştığının bir kanıtı.
Kesinlikle. Ve tablonun merkezinde ne var? Yırtık pırtık elbiseleriyle, elinde Fransız bayrağıyla barikatları aşan, halka liderlik eden bir kadın.
Peki neden bir kadın?
Yazar bunu Fransızca'da vatan kelimesinin dişil olmasına bağlıyor, la patrie. Yani vatan kavramı anayla özdeşleşmiş. O figür herhangi bir kadın değil, aslında ana vatanın ta kendisi.
İşin ilginç bir detayı da tablodaki o kadının göğüslerinin açık olması.
Bu bilinçli bir tercih, evet. Amaç doğurganlığı, yani ana vatanın besleyici ve hayat veren gücünü vurgulamak.
Özgürlüğün ve vatanın tıpkı bir anne gibi hayat veren, besleyen bir güç olarak sembolize edilmesi.
Aynen öyle. Ama şunu da sormak lazım. Bu tür semboller kadını yüceltirken aynı zamanda onu belirli bir kalıba, anne, besleyici, hapsetme riski taşıyor mu? Yazar bu ikileme hiç girmiyor.
Bu çok yerinde bir soru. Belki de bu serinin ilerleyen yazılarında ele alacağı bir konudur.
Olabilir.
Ama bu yazıda bu dişil sembolizmin ne kadar yaygın olduğunu göstermeye devam ediyor ve bizi tablolardan alıp devasa anıtlara götürüyor.
Evet, önce herkesin bildiği New York'taki özgürlük anıtını hatırlatıyor. O da bir kadın heykeli ama asıl bomba bundan sonra geliyor.
Evet, bizi çok daha az bilinen ama kelimenin tam anlamıyla nefes kesici bir anıta götürüyor. Rusya'nın Volgograd şehrindeki ana vatan çağırıyor heykeli. Ve burada yaptığı karşılaştırma, yani argümanını o kadar etkili görselleştiriyor ki, rakamlar inanılmaz. Sadece heykel figürlerinin yüksekliklerini kıyaslıyor. Özgürlük anıtı 46 metre, ana vatan çağırıyor heykeli ise tam 83 metre.
Ve burada aklımızda canlanması için öyle bir karşılaştırma yapıyor ki, bir an duraksadım okurken.
Boğaz Köprüsü örneği değil mi?
Evet.
Heykel 83 metre, bizim Boğaz Köprüsü'nün denizden yüksekliği 64 metre. Yani köprünün üstünden geçerken gördüğünüz o boşluktan daha yüksek bir heykelden bahsediyoruz.
Bu inanılmaz bir ölçek. Düşünsenize, kılıcını çekmiş tüm ulusunu savaşa çağıran, Boğaz Köprüsü'nden bile daha yüksek devasa bir ana figürü.
Vatan kavramının dişil bir sembolle ne kadar güçlü bir şekilde birleştiğini bundan daha iyi anlatan bir imge olamaz herhalde.
Kesinlikle olamaz. Ve bu noktada resim tamamlanıyor. Antik Yunan'dan 19. yüzyıl Fransa'sına, modern Amerika'dan Sovyet Rusya'sına.
Farklı coğrafyalar, farklı ideolojiler, farklı zamanlar. Ama adalet, özgürlük, vatan gibi en temel, en kurucu kavramların sembolü hep aynı. Bir kadın figürü. Yazar bu örnekleri ard arda sıralayarak aslında şunu kanıtlıyor. Kadının rolü sadece biyolojik veya toplumsal değil, aynı zamanda medeniyetin temelindeki sembolik, kurucu bir rol. İşte bu muazzam tarihsel ve kültürel yolculuktan sonra en başa, o James Brown şarkısına geri dönüyoruz. Yazar tüm bu parçaları nasıl birleştiriyor? Müthiş bir şekilde birleştiriyor. Şarkının adına tekrar odaklanmamızı istiyor. It's a man's, man's, man's world. Yani bu bir erkeğin, erkeğin, erkeğin dünyası. O üç tekrar çok önemli.
Evet, erkek egemen dünyanın altını kalın çizgilerle çiziyor yazar. Evet, dünya böyle bir yer diyor. Ama asıl vurucu noktanın, şarkının sözlerinin but, yani ama kelimesiyle devam etmesi olduğunu söylüyor.
Evet, şarkı diyor ki bu bir erkeğin dünyası olabilir.
Ama bir kadın ya da bir kız çocuğu olmasaydı bu dünya hiçbir anlam ifade etmezdi. İşte o ama kelimesi her şeyi değiştiriyor.
Ve yazar bu evrensel mesajı alıp yine en başa, kendi hayatına, en yakınına indirgiyor. Kendi hayatındaki kadınları sayıyor: babaannesi, annesi, kız kardeşi ve eşi. Ve onlar için şu inanılmaz derecede güçlü ve samimi cümleyi kuruyor: onlar olmasaydı yaşam sadece yarım kalmazdı, gerçekten değersiz olurdu benim için.
Bu bir insanın kurabileceği en net ifadelerden biri. Rakamlarla, verilerle değil, kalbiyle konuşuyor burada.
Ve bu çok kişisel bağlılığı evrensel bir toplumsal ilkeyle taçlandırıyor. Şair Tevfik Fikret'ten o meşhur dizeyi alıntılıyor:
elbet sefil olursa kadın, alçalır beşer. Yani bir toplumda kadının değeri düşerse, o toplumun insanlık onuru da alçalır. Bu sadece bir eşitlik meselesi değil.
Bir varoluş, bir medeniyet meselesidir diyor.
Kesinlikle.
Ve vardığı sonuç da bir o kadar net ve iddialı. Bir temenni değil, adeta bir yasa gibi ortaya koyuyor.
Medeniyet kadınların eseridir. Kadını değersizleştiren kültürler ve toplumlar şüphesiz önce gerilemeye, ardından yok olmaya mahkumdurlar. Bu bir strateji danışmanından beklenmeyecek kadar keskin ve felsefi bir hüküm.
Bunu tekrar yazarın en başta gördüğümüz profesyonel kimliğiyle birleştirdiğimizde ortaya çıkan tablo gerçekten çok güçlü.
Normalde verimlilik, karlılık, pazar payı gibi metriklerle konuşması beklenen bir strateji danışmanı.
Evet.
Kadınların iş dünyasındaki yerini tartışmadan önce konunun felsefi, tarihi ve insani temelini inşa ediyor.
Kadınlar iş dünyasında olmalı çünkü bu kârı arttırır gibi pragmatik bir argüman yerine çok daha temel bir yerden konuşuyor.
Aynen öyle. Diyor ki, kadınlar hayatın her alanında olmalı çünkü medeniyetin kendisi bunun üzerine kuruludur. Bu tartışmanın seviyesini tamamen değiştiriyor. Yazısının sonunda da bu yazının bir başlangıç olduğunu, bir sonraki yazısında doğrudan iş dünyası yönetimindeki kadınlara odaklanacağını belirterek bir devamlılık sinyali veriyor.
Yani bu ilk yazı aslında sunacağı daha somut iş dünyası argümanları için felsefi ve ahlaki bir zemin hazırlıyor. Önce neden sorusunu en derin seviyede cevaplıyor.
İnsanlığın kolektif hafızasından ve kendi kişisel vicdanından kanıtlar sunuyor.
Ve bu temeli attıktan sonra bir sonraki adımda nasıl sorusuna geçeceğinin sinyalini veriyor. Bu da yaklaşımını çok daha katmanlı ve etkili kılıyor. Evet, bir iş danışmanının profesyonel özgeçmişiyle başlayıp James Brown'dan aile anılarına, oradan mitolojik tanrıçalara ve Sovyet Rusya'nın dev anıtlarına uzanan inanılmaz bir yolculuk yaptık sizinle birlikte.
Buradaki ana çıkarım, bence yazarın kullandığı yöntem, iş dünyasında kadının değerini anlamak için önce medeniyetteki, adaletteki ve bizzat yaşamın kendisindeki kurucu rolünü takdir etmemiz gerektiğini savunuyor.
Sizi ve bizi hem kültürel hafızamızda hem de kişisel tarihimizde bu rolün izlerini sürmeye davet ediyor.
Ve bu izleri sürdüğünüzde vardığınız sonuç kaçınılmaz oluyor.
Yazar bir sonraki yazısında iş dünyasındaki kadın yöneticilere odaklanacağını söylüyor. Bu da size üzerinde düşünebileceğiniz bir soru bırakıyor aslında.
Evet.
Bu denli kişisel, duygusal ve tarihi bir temel üzerine iş dünyası için ne tür pratik argümanlar veya stratejiler inşa edebilir?
Konu neden gibi felsefi bir sorudan nasıl gibi pratik bir soruya geçtiğinde bu insan merkezli yaklaşımını mı sürdürecek?
Yoksa bu kez daha çok veri ve metriklere dayalı bir analiz mi sunacak? Belki de ikisinin bir sentezini yapacaktır. Bu sorunun cevabını biz de merakla bekliyoruz.